Fedailerin Kalesi, Anamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 8.
Önünde diz çökerek sandallarının bağcıklarını çözmeye başladı. Bir başkası da arkasına geçerek cübbesini çıkarmak istedi. Fakat Yusuf buna izin vermedi. ''Bırak da giysilerini çıkaralım Yusuf'' dedi Züleyha yavaşça. ''Burası cennet, her şeyi yapabilirsin, hiçbir şey seni utandırmamalı.'' Sonra da elini tutarak havuzun kenarına götürdü onu. Süleyman belindeki peştemalı çözerek suya daldı. Kızlar da üzerlerindeki ipek kumaşları çıkartarak peşinden havuza girdiler. Süleyman başındaki sarığı çıkarmadığı için gülmeye başladılar. Çok komik gelmişti bu onlara. Binbir işve ve cilveyle yıkanmaya başladılar. Oyunlar oynuyor, şakalaşıyor ve birbirlerine su sıçratıyorlardı. Süleyman havuzdan çıkıp kurulanır kurulanmaz önüne tepsiler içinde leziz yiyecekler konuldu. Delikanlı yemeklere saldırdı. Hepsinin tadına bakmak istiyordu. Allahu Ekber, artık cennette olduğuma eminim. Ona şarap verdiler. Peygamber bunu yasaklamamış mıydı? Allah'ın cennet sakinlerinin şarap içmesine izin verdiğini unuttun mu? Yoksa Kur'an'ı mı bilmiyorsun? Korkma, seni çok sarhoş etmeyecek. Züleyha ona çok ısrar ettiği ve çok da susamış olduğu için ilk testiyi neredeyse bir solukta bitirdi. Tekrar yastıklara uzandı, kendini garip bir şekilde huzurlu ve neşeli hissediyordu. Züleyha ona sokuluverdi ve kollarını boynuna doladı. Ah, keşke Süleyman ve İbni Tahir beni böyle görebilselerdi. Kendini bir tanrı gibi hissediyordu. Türklere karşı yaptığı son kahramanlıkları mutlaka anlatmalıydı onlara. Rukiye bir yandan onu dinliyor, bir yandan da sofrada hiçbir şeyin eksik olmamasına gayret ediyordu. Sohbet ettiği zaman genç kızlar çalgılarını alarak bir yandan müzik yapmaya, bir yandan da özel olarak Yusuf için besteledikleri şarkıyı söylemeye başladılar. Yusuf hayretle, duygulanarak dinliyordu onları. Züleyha'nın vücudu bir yay gibi gerildi. Çünkü yakışıklı avcı kalbinin tam ortasına nişan almıştı. Sen Türkleri yenen kahraman, uzun süre aradın arzuladığın kızı ve yüceler yücesi Allah onu sana verdi sonunda. Yusuf, o sana ait. Fakat soğuk ve katı olma ona karşı. O Mısırlı gibi aşkını gizlemeye çalışma sakın. Bak senden hiç çekinmiyor. Sana aşkını hediye ediyor. Güzel siyah gözlerini ve ıslak dudaklarını. Züleyha tekrar delikanlının koynuna sokuldu ve başını göğsüne yasladı. Bu arada elleriyle binlerce aşk oyunu yapmayı ihmal etmiyordu. Yusuf tam kendisinden geçmeye başlamıştı ki kız birdenbire ayağa fırladı. Arkadaşlarına bir işaret yapması üzerine hepsi çalgılarını alarak çalmaya başladılar. Sonra da son derece ilginç bir dansa başladı. Kollarını yukarı kaldırmış, göğüslerini gururla ileri çıkarmıştı. Kalçalarını önce gayet yavaş, sonra da giderek daha hızlı bir şekilde çevirmeye başladı. Yusuf onu alev alev yanan gözlerle seyrediyordu. Genç kızın kıvrak hareketleri en az şarap kadar tesirliydi. Allahu Ekber dedi, büyülenmiş gibi. Züleyha kendisinden geçmişti. Tüm vücudu ürperti şelaleler altında titriyor gibiydi. Vücudunun her tarafı ayrı ayrı oynuyor ve titriyordu. Sanki artık kendi parçası değillerdi. Sonra da çılgın gibi kendi etrafında dönmeye başladı. 10 kez, 20 kez ve bir topaç gibi Yusuf'un kollarının arasına uçtu. Bu defa Yusuf onu öpücüklere boğmaya başlamıştı. Kızı kendisine öyle bir kuvvetle çekiyordu ki sanki kemiklerini kıracaktı. Etrafında olup bitenlerin farkında değildi artık. Hatta Rukiye'nin parmak uçlarında birbirine sarılmış vücutlarına yaklaşarak bir örtüyle örttüğünü bile fark etmedi. Hayatının en mutlu anlarını yaşayan delikanlı tatlı sarhoşluğundan sıyrılır sıyrılmaz merakla etrafına bakınmaya başladı. Zevk dakikalarını izleyen yarı uyku halinde tüm bunların bir rüya olmasından ve az sonra Alamut Kalesi'nde uyanacağından korkuyordu. Fakat gözleri onu aldatmıyordu. Cilveli Züleyha ve 7 arkadaşı gerçektiler. Etrafındaki cennet de şüpheye yer bırakmayacak kadar gerçekti. O halde neden korkuyordu ki? Zaten hurilerle de artık samimi olmamış mıydı? Kendisini onların alakalarına terk etmek dünyanın en normal, en tabii şeyi değil miydi? Aslında vücutlarını örtmesi gereken ince giysiler, onların harika tenlerinin daha da parlak ve ışıltılı gözükmelerini sağlamaktan başka bir işe yaramıyordu. Züleyha'nın gururla uzattığı göğüslerine bakmak için başını çevirdiğinde içinde yeni bir ihtiras yanardağı patlıyordu. Fakat zihninin derinliklerinde ona hala eziyet eden bir düşünce vardı. Burada yaşadığım şeyleri tekrar kalenin duvarları arasına döndüğüm zaman anlattığımda bana kim inanır ki? Kendisi bu düşüncelere dalmışken etrafındaki kızların kendi aralarında fısıldaştıklarının farkına bile varmadı. Bırak da onunla biz de eğlenelim biraz diye fısıldadı Rukiye mutluluktan uçan Züleyha'ya. İşime ne hakla karışıyorsun diye sinirlendi Züleyha. Burada emirleri veren benim. Size ihtiyacım olduğu zaman da haber veririm. Şuna bak, kendini ne sanıyorsun sen? Seydi ona bizi buraya süs bebeği olarak mı yolladı? Rukiye'nin suratı öfkeden kararmıştı. Bırak da Züleyha istediğini yapsın dedi Cada tüm iyi niyetiyle. Kes sesini küçük cırcır böceği. Onu sadece kendine saklamak istiyorsun. Hepsi bu. İyi ama Yusuf da onu beğenmiyor mu? Görmüyor musun? Başkalarına bakmasına fırsat vermiyor ki. Bu defa Züleyha lafa karıştı. Çok şükür ki seni görmedi. Yoksa cennette olduğundan kesinlikle şüphelenirdi. Rukiye bir öfke krizine yakalanmak üzereydi. Fakat Yusuf tamamen uyanmıştı ve onlara bakıyordu. Züleyha Rukiye'ye korkunç bir bakış fırlattı. O ve diğer kızlar tek kelime etmeden masanın üstündeki yemekler ve testilerle ilgilenmeye başladılar. Züleyha da bu fırsatı değerlendirip en tatlı gülümsemesiyle delikanlının yanına sokuldu. Sevgilimiz güzelce dinlendi mi? Cevap vermek yerine kuvvetli kolunu kızın beline doladı ve onu kendisine çekti. Bu esnada bakışları kızın omuzlarının üstünde gördüğü Cada ve küçük Fatma'ya takıldı. İki güvercin duvarın dibindeki yastıkların üzerine edeple tünemişlerdi. Merak ederek ve çekinerek onları seyrediyorlardı. Fakat Züleyha tetikteydi. ''Nereye bakıyorsun öyle sevgili Yusuf?'' ''Dışarıdaki güzel ışıklara bakıyordum.'' diye kekeledi zavallı. ''Bu cennette biraz dolaşalım mı?'' ''Nasıl istersen, gel seni gezdireyim. Şu küçükler de gelsinler.'' Ve başıyla Cada ve küçük Fatma'yı işaret etti. ''Eğer seninle gelmelerinden daha çok hoşlanacaksan onlarla gidebilirsin. Ben burada bekleyebilirim.'' Bu sözlerde gizli olan itamın sertliği Yusuf'u şaşırtmıştı. ''Kötü bir şey söylemek istemedim.'' dedi. ''Sadece kenarda oturmak zorunda kaldıkları için onları acıdım. Hepsi bu. Sus, kendini ele verdin. Benden bıktığını biliyorum. Tüm peygamberler ve şehitler adına. Bu yalan. Ne, cennette küfür mü ediyorsun? Beni dinlemek istemezsen bunu değiştiremem Züleyha.'' Söylemek istediklerini ifade etmekte güçlük çekiyordu. ''Fakat senin için o kadar önemliyse ikimiz gidebiliriz. Onlar da canlarının istediklerini yapabilirler.'' Kıskanç kızın yanaklarında parlayan gözyaşlarının altında zafer dolu bir gülümseme belirdi. Başını çevirerek hor gördüğü iki kıza seslendi. ''Siz de bizi takip edebilirsiniz. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa size sesleniriz.'' Dışarı çıktıkları zaman Yusuf bahçeyi aydınlatan gizemli ışıkları inceledi. ''Alamut'a geri döndüğüm zaman kendi gözümle gördüğüm şeylere hiç kimse inanmayacak.'' dedi başını sallayarak. ''Sana o kadar az mı güveniyorlar sevgili Yusuf?'' ''Yok canım, o kadar da değil. Sözlerime inanmayan yumruğu kafasına yer. Birbirlerine aşkla sarılarak olağanüstü çiçek kokulu bahçenin yollarında gezmeye başladılar. Diğer kızlar da uygun bir mesafeden onları izliyorlardı. Özlem ve arzu doluydular. ''Ne kadar büyüleyici bir gece.'' diye iş çekti Cada. ''Gerçekten de cennette miyiz acaba? Bir de Yusuf'un hissettiklerini düşünsene.'' dedi Rukiye. ''Ne de olsa gerçekten cennette olduğunu sanıyor. Yusuf'un yerinde olsan sen neler düşünürdün?'' diye bilmek istedi Esma. ''Sen de aynı şeyleri hisseder miydin?'' ''Bilmiyorum. Dünyayı tanımasaydım henüz belki.'' ''Efendimiz gerçekten de çok garip bir kudretin sahibi. Gerçekten de bu bahçeleri yapması için Allah'ın ona yardım ettiğine inanıyor musun?'' ''Senin yerinde olsam bu kadar çok soru sormazdım küçük Esma. Efendimizin gerçekten de çok kudretli biri olduğunu unutma. Belki de büyük bir büyücüdür ve şu anda konuştuklarımızı dinlemektedir.'' ''Beni korkutma Rukiye.'' dedi zavallı küçük kız. Arkadaşının koluna kenetlenmişti sanki. Birkaç adım ötede Yusuf Züleyha'ya kendisine eziyet eden korkuyu anlatıyordu. ''Seydun'a bu cenneti bana bir gece için açmayı lütfetti. Acaba beni buraya bir kez daha gönderir mi?'' Züleyha titredi. Ne cevap verebilirdi ki? Bunu bilemem. Bildiğim kesin bir şey varsa o da senin bizim efendimiz olduğundur. Öbür dünyayı ebediyen terk ettiğin zaman sana burada hizmet edeceğiz yine. Bu sözler onun korkularını yatıştırmaktan çok uzaktı. Sert bir hareketle kızı kendisine çekerek göğsüne bastırdı. Bizden ayrılacağın için çok mu üzgünsün? Hem de nasıl? Beni hatırlayacak mısın? Seni asla unutmayacağım. Uzun uzun öpüştüler. Sonra da gecenin serinliği onları ürpertmeye başladı ve tekrar içeri girmeye karar verdiler. Soğuk hava Yusuf'u ayıltmıştı. Tekrar içmeye başladı. Kaç kadeh içtiğini saymıyordu. Çünkü şarabın kendisine cesaret verdiğini hissediyordu. Züleyha kendisine şalgam suyu doldurmakla meşgulken Yusuf bu fırsatı kaçırmayarak Cada'yı kendisine çekti ve öpmeye başladı. öbür dünyadan ebediyen ayrılacağım zaman sen de bana hizmet edenlerden olacak mısın diye sordu kıza. Küçük kız cevap vermek yerine kollarını onun boynuna doladı, şarap ona da cesaret kazandırmıştı. Fakat Züleyha geri dönmüştü bile ve gözlerinde öfkeli alevler parlıyordu. Cadı hemen ona yer açtı ve Yusuf sıkılarak gülümsedi. Sadece küçük bir şakaydı diye kendisini savunmaya çalıştı. Yalan söylemene gerek yok. Ne yaptığını gayet iyi gördüm. Yusuf onu kucaklamak istedi. Bırak beni ve canın kimi isterse ona git. Kaba bir hareketle sırtını döndü ona. Ve aynı anda camdan kendisine bakan Apaman'ın öfkeli suratını gördü. Camdaki surat hemen gözden kayboldu ama Züleyha'yı kendine getirmeye yetmişti bile. Hemen arkasına döndü ve kendisini tekrar sevgilisinin kollarının arasına attı. Yusuf, Yusuf biliyorsun ki sen bizim efendimizsin, hepimizin efendisi, seni sadece biraz kızdırmak istemiştim. Onu elinden tutarak yavaşça arkadaşlarının yanına götürdü. Sen efendimizsin, aramızdan istediğini seçebilirsin. Kızların hepsi Yusuf'a sokularak onu şeref ve aşk ile sarhoş etmeye başladılar. Delikanlının kalbi duyduğu haz ve gurur ile dolup dolup taşıyordu. Evet kendisi, bu sekiz güzelin efendisiydi. Ruhları ve bedenleriyle kendisine aittiler. Aynı şekilde bu inanılmaz güzellikteki bahçeler ve sırça köşkler de bazen zamanın su gibi akıp gitmesi karşısında korkuya kapılıyordu. Ama hemen bir testi şarabı kafasına dikerek kendine geliyordu. Sonunda zamanı bildiren boru sesi duyuldu ve Züleyha aceleyle uyku iksirini hazırlamaya gitti. Hapı kadehe atarken elleri titriyordu. Ne yaptığını gören cadı küçük bir çığlık attı. Küçük Fatma da elleriyle yüzünü kapadı. Yusuf bu kadehi de aynen diğerleri gibi aklına herhangi bir şey gelmeden bir dikişte boşalttı. İksir etkisini anında gösterdi ve delikanlı bir ağaç kütüğü gibi olduğu yere devrildi. Kızlar titreyerek üzerini örttüler. Birdenbire her şey donuklaşmıştı. Büyülü ışıklar bile eskisi kadar parlak görünmüyordu gözlerine. Kulenin tepesindeki Ebu Ali hala kararsız görünüyordu. Bu haşhaşileri yaratmak ile dedi sonunda Seydunay'a, tam olarak neler yapmak istediğini hala anlamış değilim. Umalım ki deneyin başarıya ulaşsın. Gerçekten de tarikatın kudretini onların üzerinde yükseltebileceğini düşünüyor musun? Şüphesiz. Tarihin bize örneklerini sunduğu politik idare biçimlerinin hepsini inceledim. İyi ve kötü yanlarını karşılaştırdım. Hiçbir hükümdar gerçekten asla tam bağımsız olmadı. Bir devletin yükselmesini engelleyen en önemli etkiler zaman ve mekandır. Makedonyalı İskender ordusuyla beraber dünyanın yarısını fethetti. Fakat imparatorluğunu doruk noktasına çıkaramadı çünkü ölüm onu engellemişti. Roma imparatorları kuşaklar boyunca hükümranlık alanlarını genişletmeye çalıştılar. Her karış toprağı kılıç zoruyla fethetmeye çalışıyorlardı. Mekan onları engellese bile ölüm onları sonunda yakalıyordu. Muhammed ile halifeleri daha iyi bir yöntem buldular. Düşman üzerine misyonerleri göndererek önce ruhlarını zapt etmeye çalıştılar. Böylece düşmanın direniş ruhunu kırdılar ve ülkeler olgun armutlar gibi ellerine düştü. Fakat ruhun güçlü olduğu yerlerde, mesela Hristiyanlarda, bu plan sekteye uğradı. Çünkü Roma Kilisesi çok sağlam bir yöntem takip etmektedir. Onlarda iktidar maalesef Müslümanlarda olduğu gibi kan bağına göre değil, sadece ve sadece ona talip olanların ruhi güçlerine dayanmaktadır. Sadece en cesur ruhlar zirveye ulaşabilmektedirler. Haça inananları bu kadar kudretli bir kütle halinde bir arada tutan en önemli etken de ruhun değerine olan inançlarıdır. Görünüşe göre kilise kendisini zamanın köleliğinden kurtarabilmiştir. Fakat hala mekana bağlı kalmaktadır. Bizzat bulunmadığı yerlerde hiçbir gücü yoktur. Bu da onu dikkatli olmaya, düşmanlarıyla uzlaşmaya, kendisine güçlü müttefikler aramaya yöneltmiştir. Ben ise hiçbir müttefike ihtiyaç duymayan bir yapı inşa etmek istiyorum. Bu zamana kadar hükümdarlar orduları vasıtasıyla birbirleriyle savaştılar. Yine orduları vasıtasıyla ülkeleri zapt ettiler ve kudretli rakipleri bertaraf ettiler. Bir karış toprak için bazen binlerce asker gözünü kırpmadan öldükleri için hükümdarların kendi kafaları için endişelenmelerine hiç gerek kalmıyordu. Biz ise darbelerimizi artık onlara yönelteceğiz. Başa indirilen darbe tüm vücudu sarsar. Kendi başının tehlikeye düştüğünü hisseden her hükümdar geri adım atmaya hazırdır. Fakat bu korkunun etkili olabilmesi için en çarpıcı yöntemlerin uygulanması gerekir. Hükümdarlar iyi korunurlar ve gözetilirler. Sadece ölümden korkmayan, hatta ölümü arayan birisi onları tehdit edebilir. İşte bugünkü deneyimiz ile böyle insanları yaratmaya çalışıyoruz. Onları yaşayan hançerler yapacağız. Bunun neticesinde zaman ve mekan bir anda bize tabi olacak. Her tarafa korku ve dehşet salacaklar. Kitleler arasında değil ama sadece meshedilmiş ve taçlandırılmış başlar arasında. Bize karşı koymaya cüret edebilecek hükümdarlar kendi hayatları için titreyecekler. Bu sözleri uzun bir sessizlik izledi. Büyük dahiler ne birbirlerine ne de Hasan'a bakmaya cesaret edebiliyorlardı. Nihayet Buzruk Ümit konuşmaya cesaret edebildi. Bu ana kadar bize anlattığın her şey son derece açık ve basit İbn-i Sabbah. Fakat aynı zamanda o kadar cüretkar ve o kadar korkutucu ki sanki onların bir insan beyninin ürünü olmadıklarını düşünmek zorunda kalıyorum. Sanki bunlar gerçekle hayali değiştirmeye çalışan kötü niyetli bir hayalcinin düşünceleri. Hasan gülümsedi. Sanırım sen de Ebu Fazıl gibi benim deli olduğumu düşünmeye başladın. Çünkü bugüne dek alışılagelmiş çizginin dışına çıkmaya asla cesaret edemedin. Oysa ki her zamankinden farklı yöntemler izleyerek bunları gerçekleştiren kişiler yazmışlardır tarihimizi.
Ayrım sonu.